Avukatımı istiyorum. Bekir Coşkun.
Ayrım 6.
Batılılaşmak, Avrupalı olmak, uygarlık, devrim, atılım, kılık kıyafete bağlandı. Misal, yeryüzünde şapka devrimi sadece Türkiye'de yaşandı. Cumhuriyet tarihimizin son 50 yılındaysa en köklü değişim rüzgarını estiren rahmetli Turgut Özal'dır. Tişörtle bir askeri birliği denetleyince kimi düşünür yazarlar şöyle yazdılar. İşte değişim rüzgarı. Artık darbe olmaz. Bu darbe sonucu evinde oturmakta olan Demirel bunları uzaktan dinliyordu. Tişört giyerek darbeleri önleyebileceği hiç aklına gelmemişti. Gelse mayo ile karakolları dolaşmaya razıydı. Ancak Cumhurbaşkanı olur olmaz ilk işi değişim oldu. Ve başında number one şapkası, ayağında patlıcan sapı yeşili kloş donumsu şort, şıpıdık tokyolar, düşünür yazarlar bu sefer şöyle dediler. Demirel değişim rüzgarını yakaladı. Değişim rüzgarları öyle kolay yakalanmıyor. Ki bu yüzden Demirel 1000 kadar ulusal karar aldı, kimse yazmadı da number one şapkasını giyince şapka üzerine 300 kadar makale yazıldı. Bu Anadolu'ya da yansıdı. DYP'li delegeler Anadolu kahvelerinde babanın değişim rüzgarına uğramış haldeki number one şapkası ve altı kesilmiş Kastamonu şalvarı gibi şortlu resmini gazetelerde görünce derin derin baktılar. Resim altlarında Baba Süleyman Demirel diyor ama resimde gözüken ne? Gazeteyi yan çevirip baktılar, öbür yana çevirdiler, dikine tuttular, baş aşağı baktılar. Yorumlar da yapılmadı değil. Bu bizim baba olmasına baba da ama neresi? Bilmiyorlar ki bu değişimdir. Değişim rüzgarları esiyor. Biliyorsunuz son değişim bıyıklarda. Bıyıkların kesilmesi bir tür devrim sayılıyor. Tarihte birçok devrimimiz vardır. Hilafet devrimi, cumhuriyet devrimi, şapka devrimi, harf devrimi, eğitim devrimi. Ama bıyık devrimi ilk oldu. Siyasiler ve aydınlar bıyıklarını kesmeye başladılar. Tam bu sırada gazetelerde bir haber. Hacı, dünya bıyık yarışmasına hazır. Erzurumlu Hacı Kırbaç, 117 santimetreye kadar uzattığı burma bıyıklarıyla dünya bıyık şampiyonasına katılacak. Hacı, bıyıklarını zeytinyağı ile beslediğini belirterek, ülkemizi yurt dışında en iyi biçimde temsil edeceğim ve inşallah birincilik bizimdir, dedi. Görüyor musunuz? Gidip bizim değişimi tehlikeye sokacak. Kadınlar başa. Yeryüzünde dayak yiyen kadınlar için sığınma evi kurmak ilk Türklerin aklına geldi. Yani kadının dayak yiyeceği peşin peşin kabul ediliyor. Ki dayağı yiyince gidecek yeri hazır. Hoş, sığınma evine sığınan bir kadın açıklama yapmıştı. Bir gittim ki sığınma evinin bekçisi kadınları sırayla dövüyor. Bekçi erkek, dayağı hak etmiş bir sürü kadın. Geçen de haberi vardı. Müslüm adındaki vatandaşımız TV filmi seyrediyor. Filmin neticesi istediği gibi çıkmazsa bu ne biçim netice diye kalkıp karısını dövüyor. Kadın film boyunca inşallah netice bizim Müslüm'ün gönlüne göre çıkar diye dua ediyor. Filmin neticesi Müslüm'ün istediği gibi gelmedi mi? O zaman kadının üzerine yürüyor. Bu ne biçim netice? Böyle bir dayakçı erkekler toplumunda bir kadının başbakan olması şanstı. Başta bir kadın. Hele hele o kadın başarılı olursa, diyelim ki işçilere bol zam yapıyor, işçiler ellerinde çiçeklerle karılarına koşuyorlar. Başbakan kadın memurlara çok para veriyor, memurlar altın maltın alıp karılarına takıyorlar. Köylerde traktörü kadınlar kullanmaya başlıyor. Şirketlerde yönetim kurulu başkanları istifa edip yerlerini eşlerini yönetim kurulu başkanı yapıyorlar. Kadınlar yönetimde daha başarılıymış diyen ne kadar erkek varsa çekiliyor, yerlerine kadınlar getiriliyor. Her yerde kadınlar egemen oluyor. Ülkemiz birçok uygar ülkenin gıpta ettiği biçimde bir kadın başbakana sahip oldu. Bu asırlar boyu dayak yemiş kadınlarımız için çok önemliydi. Eğer o kadın başbakan başarılı olsaydı, diyelim ki öbür siyasi partiler ne yapıp yapıp birer kadın genel başkan bulacaklardı. Milletvekilleri hep kadın. İlk fırsatta bir kadın cumhurbaşkanı. Partilerin genel idare kurulları olsun, muhtarlar olsun, encümen azaları olsun hep kadın. Erkeklerse kendi aralarında kabul günleri düzenlemeye başlayıp konken monken oynuyorlar. Ufak ufak mutfak, ev işleri de soyunmuyor değiller. Misal, Süleyman Bey dava arkadaşları ile toplanmış birbirine yemek tarifesi veriyorlar. Hüsamettin Cindoruk Bey, elindeki örgü işinin şişlerini bir ters iki düz atlatırken bir yandan da Demirel'e anlatıyor. Şeyi ince ince doğrayacaksın. Karıyı, hayır patatesi, patates limonatası yapıyoruz. Ya, ince doğranmış patatesi tencereye koydun. Tencere hangisi? Kapağı olan. Kapaksız oldu mu tava, kapaklısı tencere. Kendi kendini öteli düdüklü. Ucu dönen neydi? Mikser. Tencereye hepsini koydun mu, yüze kadar say. Yüz dedi miydi pişmiştir. Hani içine su koy vermedin? Hoş, erkeklerin beceriksizliği orada da ortaya çıkmadı değil. Çok düşünen, bu nedenle televizyonlarda cümlelerin arasında reklam alınan Mesut Yılmaz, aşurenin kıvamı için yüze kadar saydığında her zaman tava çoktan yanmıştı. Sadece Ecevit açısından bir sorun çıkmadı. Çünkü o siyasetin mutfağı yanında, mutfağın siyasetinden geliyordu. Her zaman karısını genel başkan yardımcısı yapmıştı ve mutfağı iyi bilirdi. Başa dönersek, her yerde kadınlar yönetimde, erkekler ev erkeği. Belediye otobüslerinde eski müsteşarlar, umum müdürler, yüksek bürokratlar ellerinde bir file, yan yana oturmuş birbirlerine leke çıkartma ilacı tarifesi veriyorlar. Kadın başbakanın başarısıyla birlikte tüm ülkede artık kadınlar egemen. Ve kadınlar erkekleri dövmeye başlıyorlar. İlk erkek sığınma evi açılıyor. Gazetelerin kadın yönetmenleri haberi 3 sütuna veriyorlar. Erkek sığınma evi hizmete girdi. Bugünkü erkek yönetmenlerimiz evde bulaşık eldivenlerini mutfak önlüklerinin cebine yerleştirirken bu haberi mutlulukla okuyorlar. Resimde ilk dayak yiyip sığınma evine sığınan diyelim ki Mustafa, resim altı dokunaklı, talihsiz erkek. Dayak yemekten bıkıp kendini sığınma evine atan Mustafa kaderiyle baş başa. Mustafa beyanat da veriyor. Bu kadar zalimlik olmaz. Vallahi dayak yemekten bıktım. Kendi kendime dayan Mustafa, dayan Mustafa dedim ama insanın bir sabrı var yani. Allah bu sığınma evini yaptıranlardan razı olsun. Tabii ki kadın başbakan başarılı olsaydı böyle olacaktı. Ama kadın başbakan başarılı olamadı. Başarı bir yana her şeyi berbat ve rezil etti. Ve kadın başbakandan canı yanan erkekler karılarını daha da çok dövmeye başladılar. İflas eden iş adamı, ürün parasını alamayan çiftçi, zammı az bulan işçi, parasız kalan memur, tümü karılarını dövdüler. Sabah akşam kadınlara dayak. Geceleri evlerden, ulan karı milleti değil misiniz, bu nasıl netice diye başlayan naralar yükseldi. Siz başa geçseniz, öyleleri vardır, herkesin işine karışırlar. Bizim Nuri Bey amcanın bütün gün balkonda oturmasının asıl nedeni işine karışacak birilerini bulmak. Diyelim ki İSKİ işçileri kanal kazıyor. Nuri Bey amca balkondan seslenecektir. Evladım küreyi öyle tutma, şöyle ucunu ileri ittireceksin. Bak şöyle, burada en mühim şey küreğin sapıdır. Sapı olmayan bir kürek hiçbir işe yaramaz. Şimdi sen o sapı çıkart, bak bakalım ne oluyor. Arka elini şu şekilde kıvırt bakayım. Olmadı işte, benim dediğimi yapacaksın. Ya da zerzevatçı mı geçiyor? Evladım nereden getirdin bu sebzeleri? Zerzevatçı, müşteri bulmuş olmanın sevinciyle anlatılacaktır. Adana'dan. Olmaz, Kastamonu'dan getirtecektin. Kastamonu'da sebze bol mu? Sebze yoktur. Oradan odun getirip satacaksın. Meşe odunu, çıtır çıtır yanar. Nuri Bey amca balkondan komşu evleri mutfağına bile karışır. Diyelim ki evin hanımı ocakta yemek pişiriyor. Balkon penceresinden Nuri Bey amcanın sesi duyulabilir. Altını kıs biraz. Yatak odalarında aşk yapan bir çifte de Nuri Bey amcanın karışıp karşı balkondan seslendiği anlatılır. Çocuğum öyle olmaz o iş. Sen bir kalk bakalım şöyle dön baştan şey yap. Tabii ki televizyonların akşam haberleriyle birlikte Nuri Bey amcanın ben başbakan olsam diye diye söze girmesi kaçınılmaz bir şey. Yine yanlış yaptılar. Bu karar öyle alınmayacaktı. Ben başbakan olsam dikkat edilecek en mühim nokta, bizim Nuri Bey amca ülke yönetimiyle ilgili değerli görüş ve düşüncelerini her zaman dile getirir. Ama ülkenin bundan hiçbir zaman haberi olmaz. Bu toplumsal bir huydur. Herkesin işine karışmak ama kendi işini yapmamak. Hele konu ülke ise irili ufaklı herkesin birçok görüş ve düşüncesi vardır. Bir kalabalık ortamda, ev gezmesi olsun, bir kahvehanede olsun, siz başbakan olsanız gibi bir soru ortaya atsanız birçok değerli görüş ve düşünce dinlemez misiniz? Dinlersiniz. Çünkü herkes başbakan olmayı sever. Kimisi ülke yönetmeyi çok sever, kimisi az sever. Ama herkes sever. Zaten onun için ülke yönetilemiyor. Bir yerde okumuştum. Araştırmacı gazeteci Londra'da bir apartmanın kapıcısına sordu. Sen ne iş yaparsın? Bu apartmanın her şeyini. Temizlik, onarım, bakım, güvenlik, bahçe düzeni. Yani binayı siz yönetiyorsunuz. Bana verilen iş bu. Peki ülke yönetimi hakkında ne gibi planlarınız var? O siyasi iktidarın işi. Benim planlarım apartmanla ilgili olur. Sizi başbakan yapsalar hiç düşünmedim. Benim işim o değil. Aynı araştırmacı İstanbul'da bir apartmanın kapıcısına sordu. Sen ne iş yaparsın? Burada otururuz, kapıcıyız. Apartmanı kim temizler? Vallahi ne bileyim ben, kendi kendine temizlenir işte. Ya apartmanın güvenliği? Ne güvenliği ne bir şey. Kapıya kilit vurduk, git gel, aç kapa. Olmadı, kaldırıverdik kilidi milidi. Apartman sakinlerinin ihtiyacını kim alır? Bunların ihtiyacı bitmez arkadaş. 15 numarada bir karı var, ekmek der tutturur, su der tutturur. Çektik zilin fişini, çalsın bakalım. Bir de 8 numarada Berkıs Hanım. Hiç rahat vermez adama ya, kulak asma. Ya apartmanın bahçe düzenlemesi? Ne bahçesi, ne düzeni? Öyle şeyler bizi alakadar etmez. Peki sen başbakan olsan ne yapardın? O an kapıcının gözlerinin içi güldü. Doğruldu. Apış arasından elini uzatıp sandalyesini öne çekti ve sesini yükseltti. Ha, şimdi ben başbakan olsam... Ve trafik durdu. Bayram gelince her köşe yazarı asgari bir tane trafik yazısı yazar. 4 günlük Kurban Bayramı'nda bu sayı 2 de olabilir. Bunun 2 sebebi var. Birincisi, köşe yazarları şehirler arası trafiğe sadece bayramdan bayrama çıkarlar. Yazdıklarına uçakla gitme olanağı yok çünkü. İkincisi, tatile çıkarken yedek yazı yazıp bırakmak gerektiğinde insanın aklına önce trafik yazısı nedense geliyor. Bu geçtiğimiz bayramda trafik üzerine yazılan yazıların sayısı 300 kadar. Doğrusunu isterseniz bendenizin de bir trafik yazısı yok değil. Bayram yaklaşınca dosyadan çıkartıp çıkartıp yazı işlerine veririm. Ki bizim hanım arefe günlerinde her zaman hatırlatır. Unutma, paletlerin alınacak 1. Trafik yazısı dosyadan çıkartılıp verilecek 2. İlk yazı işleri müdürüm rahmetli Ahmet Nadir'in trafik yazısı her bayram şöyle başlardı. Trafik keşmekeşi. Benim trafik yazımın başlığı ise şu. Trafik dedikleri. Herkesin kendine göre. Yazıların ortak özelliği ise trafikten yakınmak. Oysa trafik bir ülkenin rejimiyle ilgilidir. Tanklar, cemsiler trafiğe mi çıkıyor? O zaman rejim militarizm. Devlet adamları geçerken trafik polisi yolları kesip trafiği durdurarak onlara yolu mu açıyor? Demek ki demokrasi göstermedik. Trafik polisi hata yapanı enselemek yerine araçları durdurup tomarla evrak mı istiyor? Kırtasiyeci devlet. Yok, eğer Mercedeslerin yasakları çiğneme özgürlüğü Anadolulardan daha fazlaysa ya da yayalar caddeleri kısa yoldan çaprazlamasına geçmeyi seviyorlarsa, serbest piyasa ekonomisi. Ya kentlerde araba bolluğundan trafik kilitlenmişse, bu memleketin çağ atladığını da gösterir. İstanbul'dan sonra Ankara ve İzmir'de de trafik artık kilitlendi. Bizim evden Ankara'ya giriş tümüyle durdu, yürümüyor. Zaten benim trafik yazısı da yürüyen trafikle ilgili değil, duran trafikle ilgili. Artık araçlar hiçbir zaman hareket edemiyor. Sabahları direksiyonların başında karşılıklı bakışıp duruyoruz. Bu yüzden otomobiller arasında komşuluk ilişkileri, ahbaplıklar gelişti. Yandaki kırmızı Ford'un sürücüsü ya da otomobilin süremediğine göre kırmızı Ford'da oturan Ali Osman Bey, "Günaydın beyim" diye seslendiğinde bizim hanım sordu. "Kim, tanıyor musun?" "Tanımaz mıyım? Bizim Ali Osman Bey." "Ali Osman Bey kim?" "Kırmızı Ford'da oturuyorlar. Muhasebecilik işleri var. Çok iyi bir komşu. Oğlu iktisatta okuyor. Geçen de buraya anasını babasını görmeye geldi. Doğrusu çocuklarını iyi yetiştirmişler. Çocuk bütün komşuyu, akrabaları ziyaret ederek büyüklerin elini öptü."
Ayrım sonu.